Kitabın adı Çılgın Türkler Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. 20. ayrım. 4. bölüm. 1960-1969. Türkiye'nin ilk Kıbrıs Büyükelçisi Emin Dırvan'a kuruluştan bir gün sonra 17 Ağustos günü uçaktan enerjik adımlarla indi. Uzun boylu, şık, yakışıklı bir eski askerdi. Karşılayanları topuklarını birbirine vurarak selamladı. Fazla ciddiydi. Türkiye'yi temsil ettiği için büyük bir saygı ile karşılandı. Kimse yeni büyükelçinin bu çok kritik dönemde sorun olacağını tahmin etmiyordu. Yanıldılar. Talimata kılı kılına uyuyordu. Denktaşı koruduğu için Doktor Küçük'e de uzak durdu. Büyükelçiye göre asıl tehlikeli olanlar Rumlar değil, Denktaş ve benzerleriydi. Bu beyler olayları Ankara'ya abartarak bildirip Türkiye'nin başını belaya sokabilirlerdi. Hayır, buna izin vermeyecekti. Türkiye bu sıra bütün dikkatini iç olaylara vermek zorundaydı. Makaryos'la yakın bir dostluk kurdu. Dipnot 162. Bu dönemle ilgili kitaplarda ilk büyükelçi için olumsuz bilgiler vardır. Ben genellikle Rauf Denktaş'ın anılarını esas aldım. Bir uyaran olursa masayı yumrukluyordu. Türk devletinin imza koyduğu bir anlaşmaya hiç kimse aykırı davranamaz. Makaryos kim oluyor ki Türkiye'nin altına imza attığı bir anlaşmayı yıkabilsin? Kıbrıslı liderler, Rumlar silahlanıyor, köylülere hiç olmazsa av tüfeği alalım deyince avaz avaz bağırmıştı. Rumların Türklere hücum edeceğini düşünmek hayaldir. Türkiye var oldukça Makaryos bunu yapmaz, yapamaz. Bu serseri düşüncelerden vazgeçip işinize bakınız. Dipnot 163. Denktaş, Hatıralar, 1. cilt, sayfa 367-368. Bu kafa Türkiye'yi temsil ediyordu. Bu sırada Yunan gemileri geceleri Kıbrıs limanlarına silah ve asker çıkarmaktaydı. Yeni Ankara yönetimi, Demokrat Parti hesabına milis kuvvetlerinin hazırlandığı kuşkusu ile zir kampını kapatmış, mücahitlerin eğitimini durdurmuştu. General Daniş Karabelen ve zir kampındaki eğitimci subaylar görevden alındılar. Buruşkan da Kıbrıs'tan geri çağrılıp pasif bir göreve atandı. Buruşkan'ın yerine Magosa sancakları getirildi. Ankara, TMT konusunda da kararsızdı. İşte barış olmuş, çatışmalar bitmişti. Bir gereği var mıydı bu gizli örgütün? Yeni Büyükelçi Emin Dırvan'a da TMT'nin kapatılmasını istiyordu. Kara Kuvvetleri Komutanı Cevdet Sunay, Genelkurmay 2. Başkanı olduğu zaman, görevi devreden Orgeneral Salih Coşkun'dan TMT hakkında ayrıntılı bilgi almıştı. Bu konuyu iyi bilen biri olarak kuşkuları yatıştırdı. Bilgi verdi. Bunun üzerine TMT'nin devam etmesi yararlı görüldü. Ama Kıbrıs'a silah ve cephane yollanmasına ara verildi. Ara 2 yıl sürecekti. Türkiye, Kıbrıs'taki anayasa düzeninin garantörüydü. Bu düzen bozulursa Kıbrıs'a müdahale etmek hem hakkı hem de göreviydi. Bu konuda özellikle askeri bakımdan hazırlıklı olması gerekirdi. Fakat düzenin bozulabileceği hiç düşünülmedi. Bu nedenle de herhangi bir hazırlık yapılmadı. Zaten sırada çok kritik sorunlar vardı. Dipnot 165. 30 Haziran 1960. Yüksek Soruşturma Kurulu'nun toplanması, 14 Ekim 1960. Yassıada duruşmalarının başlaması. 30 Haziran 1960. Yüksek Soruşturma Kurulu'nun toplanması. 14 Ekim 1960. Yassıada'da duruşmaların başlaması. 3 Ağustos. Ordu'da tasfiyenin başlaması. 27 Ekim. Üniversitelerden 147 öğretim üyesinin tasfiyesi. 14 Kasım. 14 Milli Birlik Komitesi üyesinin yurt dışına gönderilmesi. 6 Ocak 1961. Kurucu Meclis'in çalışmaya başlaması. 14 Ocak ve sonrası. Yeni partilerin kurulması. 1 Nisan. Siyasi faaliyete izin verilmesi. 27 Mayıs. yeni anayasanın kurucu mecliste oy birliği ile kabul edilmesi. 9 Temmuz Anayasa Oylaması. Katılma oranı %75, evet %63. 15 Eylül Adalet Divanı kararlarının açıklanması. 16-17 Eylül 3 idam kararının yerine getirilmesi. 15 Ekim 1961 genel seçimlerin yapılması. 26 Ekim Cemal Gürsel'in Cumhurbaşkanı seçilmesi. 20 Kasım İnönü Başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet Partisi koalisyonu kurulması. 2 Aralık İnönü hükümetinin güven oyu alması. 22 Şubat 1962 Talat Aydemir'in darbe girişimi. 30 Mayıs Af sorunları nedeniyle İnönü'nün istifası. 2 Haziran İkinci koalisyon için Yeni Türkiye Partisi ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ile anlaşma. 26 Haziran İkinci İnönü hükümetinin güven oyu alması. 24 Mart 1963 Sağlık sorunu dolayısıyla Ankara'ya izinli gelen Celal Bayar'ın gelişi dolayısıyla gösteriler, tepkiler. Adalet Partisi Genel Merkezi'nin tahrip edilmesi. 21 Mayıs Talat Aydemir'in ikinci darbe girişimi. 5 Eylül 21 Mayıs olayı sanıkları hakkında askeri mahkemenin karar vermesi, iki idam kararının çıkması. 24 Kasım Kennedy'nin öldürülmesi. 27 Kasım İnönü cenaze töreni için Amerika'da iken Yeni Türkiye Partisi'nin çekilmesi üzerine koalisyonun çökmesi. 2 Aralık Amerika dönüşü İnönü'nün istifa etmesi. 25 Aralık yeniden görevlendirilen İnönü'nün bağımsızlarla 3. hükümetini kurması. 4 Ocak 1964 hükümetin güven oyu alması. 21 Şubat İnönü'ye suikast yapılması. Kıbrıs bakımından bir durgunluk dönemine girildi. Kıbrıs yönetimi, Kıbrıs Cumhuriyeti kurulur kurulmaz Birleşmiş Milletler'e başvurarak üyeliğe kabulünü istedi. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluş hikayesini herkes biliyordu. Başvuru bekletilmeden kabul edildi. Kıbrıs Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler üyesi bir devlet oldu. 20 Eylül 1960'da. Böylece Birleşmiş Milletler'in güvencesi altına girdi. Bağımsızlıklarını yeni kazanmış devletler, Makaryos'u bir özgürlükçü, bağımsızlık savaşçısı bilecek, her aşamada destekleyeceklerdi. Türkiye bu devletlere gerçeği anlatma fırsatını kaçırmıştı. Yerleşmiş bir kanıyı değiştirmek bundan sonra imkansız olacaktı. Kıbrıs'ta anlaşmazlıklar çabuk baş göstermeye başladı. Mesela anayasa, Lefkoşa, Limassol, Larnaka, Magosa ve Bafta Türklerin ayrı belediyeler kurmalarını öngörüyordu. Zaten buralarda Türk belediyeleri epey önce fiilen Rum belediyelerinden ayrılmışlardı. Bunu yasallaştırmak gerekiyordu. Makaryos yönetimi şehirlerin Türk ve Rum belediyeler arasında ikiye bölünmelerine karşı çıktı. Kıbrıs'ın bir karış toprağının bile Türklerin yönetimi altına geçmesine katlanamıyorlardı. Belediyeler sorunu birkaç yıl sürecek ve çözülmeden kalacaktır. Dipnot 166. Makaryos Türk belediyeleri kapatmak için belediye işlerini hükümetin devralacağını açıkladı. Anayasanın ilgili maddesini yok saymakta bu. Durum Türkiye'ye de duyuruldu. Türkiye bir nota ile Makaryos'tan anayasaya aykırı kararını geri almasını istedi. Makaryos dinlemedi. Sorun Anayasa Mahkemesi'ne getirildi. Mahkeme Başkanı Profesör Doktor Forsthoff tarafsız bir Alman hukukçuydu. Mahkeme Türk istek ve itirazlarını haklı bularak Rum çoğunluk tarafından verilen kararları iptal edecektir 25 Nisan 1963 yılında. Makaryos yönetimi Anayasa Mahkemesi'nin kararını da dikkate almadı. Böyle bir kuruluşa devlet denilebilir miydi? Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi Başkanı Forsthoff 1963 Mayıs ayında istifa eder. Rum yönetiminin baskısı nedeniyle istifa ettiğini açıklar. Makaryos yönetimi yeni bir başkan atanması yolunu açmadığı için Anayasa Mahkemesi çalışamaz duruma düşecek, Makaryos böylece Anayasa Mahkemesi denetiminden kurtulacaktır. Birçok sorun, dolayısıyla tartışmalar, çekişmeler birbirini izledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Doktor Küçük'ün kanunları veto etmek gibi anayasal bir hakkı vardı. Bu hakkı da dikkate almadılar. Anayasanın kamu hizmetinde Rum'a %70, Türk'e %30 görev verilmesi maddesi de uygulanmadı. Kamu görevlerine yalnız Rumlar atandı. Anayasaya göre Türk ve Rumlardan oluşan bir Kıbrıs ordusu kurulması gerekiyordu. Rum milletvekilleri bu işi de yokuşa sürdüler. Çünkü bu ordunun kurulmasını düzenleyen ittifak antlaşmasına da karşıydılar. Türk alayının varlığına da tahammül edemiyorlardı. Vergi konusunda da ciddi anlaşmazlık çıkmıştı. Rumlar, Türk belediyelerin vergi toplamalarını önlemek için çözüme yanaşmıyorlardı. Bunlarla nasıl birlikte yaşanacaktı? 1961. Geçen yıl Enosis için ne denilmiş ve ne yapılmışsa yeni yılda da artarak devam edecekti. Kıbrıs Rum Mücahitler Cemiyeti'nin yayımladığı yeni yıl mesajı şöyle bitiyordu. Hür bir yeni yıl için mücadele edelim. Rehberimiz ölümsüz ölülerimizin kutsal gölgesi olacaktır. Albay Grivas da Atina'da yeni yıl dolayısıyla bir açıklama yaparak Kıbrıs Rumlarının emellerine kavuşmalarına daima yardımcı olacağını açıkladı. Makaryos 9 Ocak 1961'de Olympiakos kulübünün lokalini açarken ölen EOKA'cıları ve teröristleri övdü. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Atina Büyükelçisi 26 Mart'ta seçkin bir dinleyici kitlesinin katıldığı bir konferans verdi. Şöyle dedi. Tarihin akışını hiçbir şey durduramaz. Kıbrıs Rumları hiçbir zaman gözlerini Yunanistan'dan başka bir yere çevirmeyeceklerdir. Milli emellerinin gerçekleşmesi için çalışmaktan vazgeçmeyeceklerdir. Bu açıklamalar Türkleri tedirgin etmişti. 31 Mart günü Lefkoşa'da büyük bir uyarı mitingi yaptılar. Türk haklarına ve anayasaya saygı istediler. Dipnot 167. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Mehmet Ertuğruloğlu olur. Daha sonra yerine Ahmet Zaim atanacaktır. Makaryos kızar diye Denktaş'ın elçiliğe uğramasını yasaklar. Bu da böyle bir Kıbrıslı Türk. Makaryos bu uyarıya kulak bile asmadı. Aynı akşam bir törende Enosis mücadelesinin tamamlanmasını istedi ve şöyle dedi. Kurtuluş mücadelemizin kahraman savaşçılarının fedakarlıklarıyla temeli atılmış bina yarım kalmıştır. Bu binayı tamamlamak için el birliği ile çalışmak hepimizin görevidir. Rumların söz ve davranışları tehlikeli olmaya başlamıştı. Doktor Küçük ve Rauf Denktaş Ankara'yı aydınlatmak için ayrı ayrı raporlar yazdılar. Raporları doğrudan Ankara'ya yollamayıp saygı gereği büyükelçiye verdiler. Büyükelçi bu uyarıcı raporların birini bile Ankara'ya bildirmeyecekti. Bildirse Ankara belki çok geçmeden Cumhuriyet'in çökeceğini anlayarak ona göre bir önlem alırdı. Doktor Küçük ve Denktaş raporlarının Ankara'ya bildirilmediğini 2 yıl sonra öğreneceklerdi. Rumlar EOKA'nın terörü başlattığı 1 Nisan'ın yıl dönümünü yine törenlerle kutladılar. Rumlar canileri ve cinayetleri kutluyorlardı. 25 Nisan günü OPEC adlı yeni kurulan bir gizli örgüt bir bildiri ile Türklere mal satanların cezalandırılacaklarını bildirdi. Pan Kıbrıs Mücahitler Cemiyeti adlı bir gizli örgüt daha kurulmuştu. O da 17 Mayıs'ta ilk bildirisini yayımlayarak eski EOKA'cıları işbirliğine davet etti. Türkler Milli Mücadele Günü adını verdikleri 7 Haziran gününü bu yılda kutladılar. Türk semtlerini ve köylerini bayraklarla donattılar. Bazı köylerde davul zurna çalındı, oyunlar oynandı. Şehirlerde yer yer toplanıp sevinç gösterileri yaptılar. Bu onlara bir moral oldu. Fakat Rum Cemaat Meclisi Başkanı Doktor Spritakis bu işe çok içerlemişti. 7 Haziran gününün kutlanmasını kınadı. Bugünün Türk terörünün vahşetinin başladığı gün olduğunu ileri sürerek konuşmasını şöyle bitirdi. Bu tarihin milli bir gün olarak ilan edilmesi, Rum halkının duygularına ve hürriyet mücadelesine karşı bir hakaret teşkil etmektedir. Bu konuşmayı okuyan Magosalı Özver Kutup, yazıya gelmeyecek bir küfür salladı. Bu büyük yalan ve demagoji karşısında her Türk öfkeyle titredi. EOKA'yı kuranlar, terörü başlatanlar, terörün başladığı 1 Nisan gününü her yıl kutlayanlar, kutsayanlar, terörü ve katilleri her fırsatta yüceltenler, katiller için büst dikenler, enosis düşüncesini yaşatanlar, Türkleri ezmeye çalışanlar, Rumlar değil miydi? Bunlara karşılık 7 Haziran günü Kıbrıs'ta hiçbir şey olmamış, ana vatanda Kıbrıs için büyük bir miting düzenlenmişti. O kadar. Bu ırkçılarda hiç utanma, sıkılma yoktu. İstediklerini yapıyor, Türkler bir şey yapınca karşı çıkıyor, bire bin katarak yaygarayı basıyorlardı. 6 Ağustos 1961'de Türkiye'den ilk kez bir uyarı sesi yükseldi. Dışişleri Bakanı Selim Serper, Kıbrıs hakkında bir demeç verdi. Antlaşmaya yani anayasaya aykırı davranmak isteyen olursa, sonuç onların lehine olmayacaktır. Dilerim ki Kıbrıslılar ellerindeki nimetin değerini bilerek Zürih ve Londra antlaşmalarını başarılı bir şekilde uygularlar. Aksi takdirde onlar için iyi olmayacaktır. Serper sanki Rumlara 13 yıl sonra başlarına gelecekleri bildiriyordu. Bu açıklama Kıbrıs Türklerinin içine su serpti. Bu açıklamaya kadar neredeyse 2 yıldır terk edilmiş gibiydiler. Rumlar ise bu uyarıyı ciddiye almadılar. Batı'nın kendilerini koruyacağına güveniyorlardı. Dipnot 168. Çünkü Büyükelçi Dırvan'a Doktor Küçük ve Denktaş'ın raporlarını Ankara'ya iletmemiş, Kıbrıs hakkında iyimser bilgiler vermişti. Doktor Vehbi Zeki, Kıbrıs'ta Türk Mücadele Tarihi, 2. cilt, sayfa 65. İnönü Başbakan. Türkiye'de 15 Ekim 1961'de seçim yapıldı. Asker sözünü tutmuş, kısa zamanda iktidardan çekilmişti. Gerginliği yatıştırmak, orduya ve politikacılara güven verici bir ortam oluşturmak, yönetimi normalleştirmek gerekiyordu. Cemal Gürsel bu düşüncelerle deneyli ve sabırlı İnönü'ye hükümet kurma görevini verdi. Bu görevi bir yurt hizmeti olarak kabul eden İnönü, Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet Partisi koalisyon hükümetini kurmayı başardı. Ateş ve barutu bir araya getirdi. Dipnot 169. Bülent Ecevit ilk kez bu koalisyonda Çalışma Bakanı olur. Bu nedenle Kıbrıs sorununun her aşamasını yaşar, bilgi sahibi olur. İnönü'nün ilk işlerinden biri de Dışişleri Bakanı'ndan Kıbrıs hakkında bilgi almak oldu. Gazeteler Makaryos'un sık sık Cumhurbaşkanlığı makamına ve anayasaya aykırı, kışkırtıcı, Türkleri incitici konuşmalar yaptığını bildiriyorlardı. Bunlar tehlikeli bir gidişin işaretleriydi. Büyükelçilikten gelen raporları okudu. Birçok olayın özet geçildiğini, iyi yansıtılmadığını, doğru değerlendirilmediğini gördü. Genelkurmay'la konuştu. Kıbrıs'taki alaydan gelen raporlar farklı ve ayrıntılıydı. Büyükelçinin bu olayları iyi izlemediği ve kavramadığı anlaşılıyordu. Kim bu? Emekli, zarif bir kurmay yarbay, iyi İngilizce biliyor. Anladım. Teşekkür ederek beyefendiyi yeni yılda geri çekin. Yerine meslekten bir diplomat yollayın. Albay Turgut Sunalp, Makaryos ve çevresinde bulunanlardan huylanıyordu. Hiçbiri güvenilecek insanlar değildi. Bunlar Kıbrıs'ı bir gün iç savaşa sürükleyebilirlerdi. Bu takdirde Türk alayının da savaşa katılması gerekecekti. Böyle bir durum olursa Türk alayı şimdiki kampta Rum kesiminin içinde kalamazdı. Bu hem alay için tehlikeli olurdu hem de Türklere yardım etmek zorlaşırdı. Türk kesimine uzaktı burası. Lefkoşa'nın kuzeyinde Türk kesiminin arkasında yerleşim yeri ve mevziler hazırlamayı düşündü. Yardımcısı ile bir plan hazırladı. Böyle bir durumda bir taburu Gönyeli'ye, bir taburu da Ortaköy'e yerleştirmeyi uygun buldular. Yarım ay gibi yayılarak Türk kesimini arkadan kucaklarlardı. Durumu denktaşla konuştu, anlaştılar. Dikkati pek çekmeden hazırlığa girişilecekti. Dipnot 170. 1963 Aralık olaylarında ve daha sonraki yıllarda ve olaylarda bu hazırlığın büyük yararı görülecektir. Makaryos, 18 ve 22 Ekim'de ölen teröristler için dikilen iki yeni büstün açılışında Enosis idealini ve kahramanlarını öven konuşmalar yaptı. 20. ayrımın sonu. Sayfa 145. Devamı 21. ayrımda.